Merhaba, hoş geldiniz. Sevgili TFM'deyiz. Saatimizde buluştuk yine hülyalı günlerde. Ana kumanda masamızda Erdem bizimle birlikte. Ben Hülya. Profesör Doktor Ekrem Burra ikinciyi ağırlayacağız bugün sizinle. Yine keyifli, güzel bir İstanbul sohbeti yapacağız. Sizden gelen sorular varsa onları da cevaplamaktan keyif alacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim, eksik olmayın.
Bugün biraz geçmişe dönelim ve geçmişten bugüne asayişle ilgili alışkanlıklarımızı konuşalım. Uygun mudur sizin için de? Bir kere de bir toplum olarak nelere daha yatkınız? Hangi konularda söz dinliyoruz da hangi konularda daha başı buyruk davranıyoruz, başına buyruk davranıyoruz? Bir taraftan da bütün bu düzeni sağlamak için geçmişten bugüne nasıl düzenlemeler yapılmış? Hangi kurallar, kanunlar çıkartılmış? Bunlar nasıl revize olmuş? Şimdi uyguladıklarımız acaba geçmişten izler taşıyor mu? Yoksa biz özellikle Cumhuriyet'le birlikte tamamen Avrupa'dan aldıklarımızı mı yaşıyoruz şu anda?
Evet, bu asayiş meselesi biraz milletlerin tabiatıyla, insanın tabiatıyla alakalıdır. Bazı insanların itaat kültürü mizacında daha fazladır. Kaidelere, prensiplere, geleneklere, kanunlara ne derseniz deyin, emirlere daha kolay, severek değilse bile, isteyerek değilse bile
gerekliliğini kabul ederek
uyarlar. Bu gibi insanların çok olduğu cemiyetlerde de itaat kültürü inkişaf etmiş olur. Tarihte Türkler millet olarak itaat kültürünün inkişaf ettiği, geliştiği bir cemiyet olarak biliniyor. Bunun çeşitli sebepleri var. Bir tabii mizaç hususiyeti dedim. Bir de asırlarca yarı göçebe halde yaşamışlar. Şimdi bu yanlış anlaşılmasın. Türkler göçebe bir topluluk değil. Fakat bulundukları coğrafya itibariyle bir kısım şehirlerde yaşamış, bir kısım, büyük bir kısım göçebe hayatını devam ettirmiş. Arada bir de nim göçebe, yarı göçebe dediğimiz kışın şehirlerde, köylerde oturup yazın göçenler var. Şimdi göçebe kültüründe bir aile, birkaç aile bir aşireti, kabileyi meydana getirir. Ailenin reisi mutlak iktidar sahibidir. Ailede hanımları, çocukları, kızları erkektir. Tabii bütün dünyada böyledir. Buna itaat ederler. Bu hayatın idamesi için şarttır. Yani nasıl
bir reis olması mı yoksa bu reisin reis erkek olması mı?
Yok, bir reis olması şarttır. Yani biliyorsunuz antik cemiyetlerde az da olsa matriarkal, yani mader şahi, ana erkil cemiyetler de var. Hindistan'da buna rastlıyoruz. Orta Doğu'da İbraniler arasında rastlıyoruz ama ekseriyet baba erkildir. Bunun sebebi de erkeğin fiziki gücü sebebiyledir. Bundan yani ailesini koruyabilmek, fiziki icabında güç kullanabilmek erkeğe mahsustur. Bir de erkeğin tabiata karşı daha dayanıklı olması. Avcılık var, çobanlık var, savaş var.
Hayatta kalmak için bir zorunluluk bu değil
evet,
mi?
Evet, yani ailenin şefi ister istemez erkektir. Erkek aile reisleri bir araya gelerek bir topluluk meydana getirirler. Bunlardan bir tanesi kabilenin reisi olur. Kim kabilenin reisi olur? En güçlü olan, en soylu olan veya kabile tarihinde bir takım muvaffakiyetlere, başarılara imzasını atmış olan, bir savaşta kumandanlık yapmış olan, birini kurtarmış olan kimse kabilenin reisi olur. Şimdi bu hayat nasıl bir hayat? Göçebe hayat, koyun besliyorsunuz, keçileriniz var, develer veya atlarla göçüyorsunuz, köpekleriniz var. Bunun dışında çok fazla arazi yok. Fakat zor bir hayat yaşıyorsunuz. Çeşitli yerlere konuyorsunuz. Oradaki başkaları sizi orada istemiyorlar. Bundan dolayı itaatin, yani reisin çok güçlü olması lazım ki birlik beraberliği sağlasın. Hiçbir çatlak ses çıkmasın. Çünkü çatlak ses birlik beraberliği bozar. Haklı bile olsa reisin otoritesi sorgulandığı zaman kabile çözülür. Onun için biraz
bu çözülmede
daha büyük zarar doğurur.
Yaşayamamak anlamına geliyor.
Tabii,
aslında
ölüm
değil
demektir.
Mi?
Ölüm demektir. Yani bir kabilenin, bir aile tek başına göçemez. Hatta kabileler bile birbirleriyle anlaşarak göçerler. Kış, düşmanlar, vahşi hayvanlar falan. Bundan dolayı göçebe cemiyetlerde ve ekseri şartta itaat kültürü çok inkişaf etmiş, çok gelişmiştir. Türkler bu mirası siyasi hayatlarına da taşımışlar. Hakan, yani Türklerin başındaki Hakan, kendisine kut verilmiş, yani Allah tarafından başa getirilmiş birisi olarak görülür ve icraatı sorgulanmaz.
Şimdi İslamiyet'ten önceki dönemden bahsediyoruz.
Evet.
Aslına bakarsanız o toplum, o dönemdeki toplumların sürekli hareket halinde olması, doğudan batıya, tabii, kuzeyden güneye hareket veya edebilmesi veya geriye hareket edebilmesi bu itaat kültürüyle, evet, mümkün değil mi?
Başka, yani onun dışında hayatta kalmak, düşmanlara karşı, tabiata karşı hayatta kalabilmek ve topluluk içindeki intizamın sağlanması için bu itaat kültürü lazımdır.
Yoksa hiçbir şekilde gelişme olmaz.
Evet, yani birinin şimdi, höt demesi lazım. Ami tabirle.
Bunun dışında aslında hayatta kalabilmenin, yani benim de sizin de hayatta kalabilmemizin, evet, birisi tarafından garantilenmesi, evet, gerekiyor.
Evet, çünkü insanlar dünyayı merkezi görürler, kendilerini haklı görürler, ihtilafların sonu gelmez, güçlü olanın dediği olur. Burada güçlü olan bir kişidir, o da reistir. Herkes tarafından güçlülüğü kabul edilmiştir. O da kendince bir adalet duygusuyla hareket eder. Ve aile fertleri olsun, kabile reisi ise kabile fertleri olsun, hükümdarsa kavmi arasında olsun, adaletle hükmetmeyi, hepsini aile ferdi olarak görmeyi düşünür. Zaten aile mühimdir. Kabile ve devlet ailenin gelişmiş bir prototipidir.
Onun yansıması.
Onun yansımasıdır. Şimdi bu ayakta kalabilme, yaşayabilme arzusu itaat kültürü olarak genlere işlemiş ve Türk siyasi tarihinde bir motif olmuştur. Hakan'ın iktidarı sorgulanmaz. Bu şu demek değil. Hakan'ın her dediği olur demek değil. Elbette ki Hakan'ı limit eden örf adet kaideleri vardır, protokol kaideleri vardır. Bir de bunlara muhalif bir şey yapabilmesi kolay değildir. Boy beyleri ki her birisi bir Hakan namzedidir, Hakan'ı limite eder. Demek ki itaat kültürü var ama bunu da tolere eden bazı müesseseler var.
Bu beylerin dışında bazen Hakan kendi elleriyle oluşturduğu kurumların da kendisini denetlemesine izin verir.
Tabii işte bu boy beylerini topluyor senede 3 kere. Bir yılbaşında, bir baharın, bir sonbaharda. Burada bir takım kararlar alınıyor. Bazı kanunlar yapılıyor. Mevcut kanunlar değiştiriliyor. Savaş projeleri yapılıyor, savaş hazırlıkları yapılıyor, vergiler, düğünler, ayinler, her şey burada ve bir sadakat gösterisidir aynı zamanda. Bilhassa bu birinci toplantı, yılbaşında olan, her yılın başında olan toplantı, boy beylerinin Hakan'a sadakatini de gösteren bir gösteridir. İşte böylece bir sistem kurulmuş. Bu çok malumunuz, şimdi siyasetçiler, sosyologlar tarafından da münakaşa edilen bir mevzu. Türklerde İtaat kültürü çok gelişmiş. Hatta bunun karikatürize edilen şeyleri de var.
Hatta biraz da aslında toplumu, milleti rencide edici şekilde ele alanlar da var. Bunu biraz da onu konuşalım istiyorum açıkçası.
Haklı oldukları taraf da var. İtaat kültürünün dejenere olması da mevzu.
Koyun kültürü müdür itaat kültürü? Tabii. Açıkça soralım.
Tabii şimdi itaat kültürü basit, yalın, kaba ifadeyle bir koyun kültürüdür. Koyun kendisini güden çobanın istikametinde gider veya içinde güçlü bir koyunun istikametinde gider. Ama koyun çok, bunun için koyun çok faydalı bir hayvandır. Dünyada koyundan daha faydalı bir hayvan yoktur. Yani affedersiniz, dışkısı bile işe yarayan bir hayvandır. Bu da ayrı bir mesele. Bu biraz tabii işi egzajere ederek ifade etmektir. İtaat kültürü bu demek değil. Dediğim gibi itaat isteyen, iktidar sahiplerini limit eden bir müessese zaten kendiliğinden teşekkür ediyor. Yani bu devlette var, ailede var, kabilede var. Bu öyle, yani itaat isteyen kimse de öyle her şeyi yapabilecek bir durumda değil. Peki işte parka geliyor birisi. Böyle bir pardösü giymiş, yakası kalkık, başında fötr şapka, gözlüklü. Herkes yatsın diyor. Herkes yere yatıyor. Sen kimsin? Niye geldin? Bizden ne istiyorsun? Ne hakkın var? Kimliğini göster
demiyorlar. Ya da ben sana niye uyuyacağım demiyor.
Tabii. Bu halktaki itaat kültürüyle izah ediliyor ama bu kadar basit değil. Biraz da cemiyetlerin tarih içinde, biraz da yakın tarihte yaşadığı travmalarla alakalıdır.
Bir tür edinilmiş çaresizlik, evet, gibi daha, evet, anlatıyorsunuz
yani,
aslında.
Düşünün, Türkiye'yi düşünün. Türkiye son 100 yıl içinde bir Jön Türk ihtilali, 2 Ankara ihtilali, 3 27 Mayıs ihtilali, 4 12 Mart, 5 1980, 6 28 Eylül, 6 tane askeri 28 Şubat. Hı hı. 6 tane askeri darbe görmüşler. Ve bu darbelerde rejim tepe taklak değişmiş. Bu rejime muhalif olanlar sindirilmiş, ciddi bir şekilde takibat altına alınmış ve insanlar artık canlarını, mallarını koruyabilmek için itaat etmenin daha avantajlı olduğunu düşünmüşler. Buna paralel olarak göç kültürü. Türkiye'de kim asırlardır yaşadığı yerde yaşamaktadır? Belki %10, belki %20.
O kadar bile değildir bence.
O kadar bile değildir. Geri kalan Rumeli'den, Kafkasya'dan veya Anadolu'nun başka mıntıkalarından.
En yakın tarihte 1970-80'ler Türkiye'de göçün çok yoğun yaşandığı
yıllardı. Hala da yaşanıyor.
Yıllardı.
Bu terör hadiseleri sebebiyle yaşanıyor. İhtilal, Celal isyanlarıyla yaşanmış, Safevi istilasıyla yaşanmış insanlar mıntıkalarını terk etmişler. Bu göç kültürü işgal topraklarında yaşama. Mesela bilhassa Balkanlılarda, Rumelilerde çoktur. Onun için zaten devletin en sadık tebası Rumeli muhacirleridir veya Kafkas muhacirleridir. Çünkü onlar başka bir devletin hakimiyetini yaşadıkları için baskı, eziyet...
Ne demek olduğunu bilirler.
Bildikleri için buna daha kolay katlanmaktadırlar ve en azından ona alışmışlardır. Şimdi biraz da ya bu milletin genlerinde değil, biraz da tarih boyunca yaşadıklarını da aramak
çevresel
lazım.
Çevresel faktörlere mi bakalım?
Tabii. Sosyologlar şimdi işte Osmanlı padişahları vardı. Dediğim dedik, astı kestik, onun için bu millet böyle oldu diyor ama... Osmanlı padişahlarını aratan cumhuriyetlerinde çok rejimler olmuştur, sistemler olmuştur.
Şimdi o dönemi de aslında iyi anlamak lazım. Osmanlı'da yöneticinin sahip olduğu haklar ve bu hakları kimin eliyle nasıl kullandığı ve buradaki yanlış kullanıma nasıl cezalar verildiği. Öyle cezalar görüyoruz ki padişah kendi eliyle yetki verdiği kişinin mührünü aldığı gibi canını da almış.
Evet. Yani bu şöyle bir durum var. Yani monarşi her zaman yanlış anlaşılmış ve insanlar tarafından istismar edilmiştir. Yani bugün monarşinin evet bugünkü insan için 21. yüzyıl insanı için garip gelecek, ters gelecek, kabul edilmeyecek tarafları olabilir ama pek çok meziyetleri de vardır. Bu meziyetlerden bir tanesi de şudur. Monark hiçbir zaman dediğim dedik bir insan değildir. Böyle monarklar var ama onlar krallık değildir, hükümdarlık değildir. Hitler Almanya'sını düşünün. Hitler her şeydi. Ama bir kral, Fransa kralı, bir Alman kralı öyle değildir. Onu limite eden kanunlar vardır, gelenekler vardır, kilise hukuku vardır, protokol kaideleri vardır, soylular meclisi vardır. Bütün bunlara rağmen kral bir şey yapamaz kolay kolay.
Bir şeyin içine doğmakla, o kültür içinde olmakla, ona sonradan ulaşmak ve onun tadını almak arasında çok ciddi fark var.
Fark var.
Yani aslında kralla diktatör arasındaki fark da
evet,
bu.
Bunu ayırıyorlar siyaset bilimcileri. Despotik monarşilerle diyor, mutlak monarşiyi birbirinden ayırın, mutlak monarşilerde diyor kralı mutlaka limite eden şeyler vardır. Demokrasi gibidir.
Kendisi de limite eder aslında limite değil mi? Çünkü babasından, dedesinden gördüğü şeyle büyüyor.
Adalet ister sınırsız gücün kendisi için de zor olduğunu, kendisi için de felakete götüreceğini anlar. Çünkü onlar zaten
belli bir
tecrübe ve zeka seviyesinde insanlardır. Sıradan insanlar değildir. Ama despotik monarşiler öyle değil. Orada yok kanun, yap kanun hikayesi. Şimdi böyle bir durum da var. Osmanlı padişahları bundan bir adım ileri giderek kendileri dışında ve asla değiştiremeyecekleri bir hukuk sistemin içindedirler. Buna şeriat diyoruz, İslam hukuku diyoruz. İslam hukuku fert hak ve hürriyetlerini önceden tespit etmiştir. Yani bunu hükümdar bir ihsan olarak vermiyor halka. Ben size can, mal hürriyeti verdim, öyle bir şey yok.
Hatta tam tersi onu koruma sorumluluğunu alıyor.
Evet, siz bu gayrimüslimler için de böyle. Yani gayrimüslimlerin de koruması mevzubayız. Şimdi böyle olunca hükümdar bunları saygı göstermek şöyle dursun, sizin işaret ettiğiniz gibi bunları başkalarına göre korumak vazifesiyle vazifelendirilmiştir. Yani bu bir hak değil, yetki değil, aynı zamanda bir vazifedir. Binaenaleyh monarşilerde hükümdarın yükü ağırdır. Ben mal hürriyetini kaldırıyorum, mülkiyet hakkını kaldırıyorum, benim ülkemde gayrimüslimler yaşayamaz veya kadınların mülk edinme hakkını kaldırıyorum deme selahiyeti yok padişahın. Çünkü kanun onun dışında var ve bunu değiştiremez. Ama sınırlı bir şeysi var, kanun koyma selahiyeti var. Gelelim bu kanunları yürütmeye. İslam hukuku padişahı diyor ki, hükümdara diyor ki, sen bu kanunları yürüteceksin. Zaten yürütme vazifesinin icra o. Kanunları, hukuku tatbik etmek. Boşluk bırakılan yerde de sen kanun koyarsın, onu yürütürsün. Bunu yürütürken padişah kendi eliyle yürütmeyeceğine göre bir takım memurlar tayin edecek. Mahkemeleri, hakimler tayin edecek. İşte bürokrasiye vezirler, sadrazamlar tayin edecek. Vilayetlere valiler, orduya kumandanlar. Asayiş işleri için hususi vazifeler tayin edecektir. Ve etmiştir tabii. Tek başına yapamaz. Peki vazifesi? Bunları kontrol etmek. Yani ben onu ona verdim. Benim artık hiçbir mesuliyetim yok. Ne yaparsa yapsın deme selahiyeti de yok. Çünkü el vekilü kelasil. Vekil asil gibidir. Vezirin, valinin, kumandanın, polis müdürünün yapmış olduğu bir fiil padişaha racidir.
O
yapmış gibi.
Değil mi? Cezası varsa evet. Yani hani günahı sevabı derler evet, ona aittir.
Şimdi hükümdar bunu sezdiği anda derhal tedbir alıp bu kişiyi cezalandırıp bu hatayı telafi etmek mecburiyetindedir. Göz yumarsa bunun kabahati devam eder. Eğer ehliyetsiz birini getirmişse zaten baştan kabahatlidir. Bütün bunlar bilinmesi gereken şeyler. Tayin ettiği kimseler, bunlar da insandır, insanın zaafları vardır.
Sen benim vekilimsin demese bile, bir göreve getirdiyse.
Efendim bir adamı vezir yaptığınız zaman, vezir yaptığınız zaman bu vezir-i azamsa bütün işlerde vekilimsin demektir. Umumi vekil derler buna. Yok ben seni defterdar yaptım derseniz maliye hususunda benim vekilimsin demektir.
Yani adını evet. koymasa bile bu anlama gelir.
Tabii. Ben seni Mısır valisi yaptım dediğin zaman Mısır'ın her şeyinde sen benim vekilimsin demektir. Ben seni ordu komutanı yaptım dediğim zaman o ordunun başında sen beni temsil ediyorsun. Mahkemeye
sen
kadı
benim
yaptığı
elimsin
zaman,
kolumsun.
Evet, mahkemeye kadı yaptığı zaman bu mahkemede sen benim vekilimsin demektir. Bunlar da hususi vekil adını alıyor. Yani padişah vekilleridir bunlar. Nasıl bir adamı öldürtmek için birini tuttuğunuz zaman, o adamını öldürdüğü zaman ben öldürmedim ki, o öldürdü diyemezsiniz. Çok belki garip bir örnek oldu ama, abartılı bir örnek oldu ama hükümdar da tayin ettiği kimseden mesuldür.
Ama burada azmettirmenin de ötesinde bir sorumluluk var galiba.
Önce o işi ehline tevdi edecek. Kur'an-ı Kerim zaten emanettir, ehline tevdi ediniz diyor. Bu Müslüman devletlerin şiarı olmuştur, bir anayasa kaidesi olmuştur. Olur ki yanlış teşhis edilmiştir. Ehliyeti tam tespit edilememiştir. Tam tespit edilemeden tayin edilmiştir. O zaman bunu vazifeden almak da müvekkilin hakkı ve vazifesidir. Diyelim ki ehil bir kimse yanlışlık yaptı, hata etti, ihmalde bulundu veya kasten bir hainlikte bulundu. Derhal cezasının verilmesi, teftiş edilmesi ve telafi edilmesi lazım. Burada da idarecilere sorumluluklar düşüyor. Her önüne gelenin şikayetiyle, ithamıyla da idareciler teftiş edilirse bu sefer idarecilerde şef kalmaz, hiçbir işe girişmezler. Bunun arasını çok iyi...
Kişiyi memnun etmek evet. çok zor özellikle yönetimlerde ama mutlaka padişahlar evet. onu birkaç kanaldan doğrulayarak
evet.
hareket etmişlerdir.
Padişahlar, Osmanlılar'da şöyle bir kaide var. Vazife verilen kimseye geniş salahiyetler veriliyor. Padişah karışmıyor. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap demiyor. Demiyor. Bu da mühimdir yani. Günümüzdeki gibi.
Yöneticiler gibi. Yani demokrasinin kılıcı sallanmıyor kafasında.
Sallanmıyor. Ve dediğiniz gibi gerek yanındaki adamlardan casusları vardır padişahın, gerek resmi müfettişleri vardır. Ve
halktan da
ve
değil
halk,
mi?
Padişah halk ile teması her zaman muhafaza etmiştir. Ben
aracısız
evet,
bir temas
Türkiye'de bu. Türkiye'de üst düzey idarecilerden bir tanesine demiştim. Bu kadar milletin maillerine, mektuplarına niçin siz alakadar oluyorsunuz, sizi meşgul ediyor. Ben bünyemde çalışan herkesin her halinden haberdar olmalıyım. Ve meselelerin çözüldüğü son merci benim. İnsanlar bana ulaşıyorlar demişti. Padişah da öyledir. Yani en ücra kasabadaki insan bile padişaha bir şikayetini mektupla veya şifahi olarak arz edebilmektedir ve icabı yapılır. Bunu da bu kanalları da açık tutarak padişah idarecilerini teftiş eder. Evet.
Bu teftişlerin sonucu ne olur? Halk memnuniyetsizliğini nasıl ifade eder? Baskı, zulüm, barbarlık nasıl cezalandırılır? Hepsini konuşacağız. Kısa bir aradan sonra, reklamların hemen sonrasında buradayız. Profesör Doktor Ekrem buraya, ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Asayiş dediğimiz nedir?
Evet, asayiş. Bir yerde...
Berkemal, Berkamil.
Asayiş, Berkemal.
Herkes son dönemde karikatürize edildi
asayiş,
biliyorsunuz.
Asayiş, Berkemal, evet. Asayiş, Farsça bir kelime. Bir yerde huzur ve sükunun temin edilmiş olması demektir. Hatta meşhur bir şiir vardır. Şirazi'nin. Asayişi dükiti bir tefsiri düharfest. Badüstan mürüvvet, badüşmana müdara. İki dünyanın asayişi, şu iki kelimenin tefsiri düharfes, şu iki kelimenin tefsiriyle olur. Bir, dostlara iyilik, düşmanları idare etmek. Yani asayişin yolunu da gösteriyor. Şimdi bir cemiyette asayişin varlığı bir kere o devletin vazifesidir ve devlet olmanın şartıdır. Çünkü insanlar bir arada yaşadığı zaman, bir arada yaşamak mecburiyetindedir. Bir arada yaşadığı zaman da asayiş sağlanamaz. Neden? Biraz evvel anlattığım gibi insan dünyada kendini merkezi görür, dünyanın merkezi görür. Hep kendi istediği olsun ister, elinde değil. Böyle olduğu zaman menfaatler çatışır ve insanlar huzursuz olurlar. Ne mal, ne can, ne iş emniyeti kalır. İşte bunu temin etmek için sadece insanları düşmanlara karşı korumak değil, İçte de bunu temin etmek için bir güce ihtiyaç var. Ona da biz devlet diyoruz. Devlet bunun için vardır. Yani devletin tek vazifesi vardır. İçte ve dışta asayişi sağlamak. Dışta ordu besleyerek düşmanlara karşı. İçte ise polis ve mahkeme vasıtası, yani kolluk ve adliye vazifeleri vasıtasıyla asayişi sağlamak. Başka bir vazifesi yoktur. Ne mektep açmak, ne hastane açmak, ne yol yapmak. Bunlar hususi teşebbüsün önünü açarak, onları teşvik ederek, koordine ederek ve teftiş ederek yapılacak işlerdir.
Peki neden biz her şeyi devletten bekliyoruz o zaman?
Öyle alışılmış. Yani bu da bir kültürdür. Bu da bir kültürdür. Bunda tarih içinde devletlerin yaptığı yanlışlar var. Son devirlerde devletle fert arasındaki bir takım tatsızlıklar var. Ondan dolayı insanlar devletten beklemez. Osmanlılar da beklemiyorlardı. Hiçbir köy, hiçbir şehir devlet bize okul yapsın demiyordu. Çünkü okulu insanlar yapıyordu. Hastane insanlar yapıyordu. Yeni devirde onların hepsine ev koyunca insanlar dedi ki biz hayır da yapsak devlet ev koyacak. O zaman kör mü yapsın? Devlet malı deniz, affedersiniz, yemeyen domuz diye bir tabir çıkmıştır. Halbuki bu fevkalade vahim bir...
İnsanın devletine yakıştırıp söyleyemeyeceği bir laf bu
bence. Ama böyledir. Bu halkın hep senin bildiği, konuştuğu bir
laf.
Çünkü
devletin malını yediğiniz zaman aslında mesela ben sizin çekmecenizden bir... Ya da masanızın üstünden bir meyve alıp yesem derim ki Ekrem Bey çok canım çekti. Evet. Masanızın üzerinde bir elma vardı aldım
ben
yedim.
Ben sizi mazur görürüm.
Evet, helalleşiriz biter ama devletin malını yediğiniz zaman.
Ama işte eski Osmanlılar ne diyordu? Tüy bitmedi ki yetimin hakkı evet. Var diyordu. Şimdi ne diyorlar? Devletin malı deniz. Bakın anlayış değişikliğine bakın. Evet. Eskiden diyorlardı ki şeriatın kestiği parmak acımaz. Şimdi ne diyorlar? Hükümet yasağı 3 gün sürer. 3 gün sonra gene biz bildiğimizi yaparız. Şimdi tabii bir de devir değişince bu anlayışların bir takım yanlış politikaların neticesidir. Yani niçin insanların yaptığı vakıflara el koysun devlet? Adam hayır için vakıf yapmış. Siz onu zararlı görüp el koyuyorsunuz. Peki.
Ama zararlı olmayan yani.
Zararlı olmayan el koyuyor.
Zararlı olmayanla da yani vakıf müessesesinin ortadan kaldırılmasından bahsetmek lazım. Hani.
Tabii rejim zararlı görüyor. Evet. Yani. Ama... Medrese artık bizim hayatımızda, din bizim hayatımızda yok diyor.
Ama mesela dükkanlar var, camiye bağlanmış. Camideki imamın, müezzinin vesaire.
Onlarda da para var efendim, para var. Hazineye para lazım. Harcamanız çok, gelir kaynaklarınız yok.
Şu anda hala mahkemesi bitmiş değil vakıf mallarıyla. Yani vakıf malına yerleşmiş birisiyle devletin ya da vakfın mahkemesi hala bitmiş değil. Şimdi devlet tapu dağıtıyor. İşin, halbuki kendisine ait olmayan bir şeyin
işin başı bozuk. Şimdi bakın. Osmanlılar zamanında daha önce anlattık bunları. Cami, medrese, hastane yapılır. Bunları fertler yapar, insanlar yapar, devlet değil. Padişahların yaptığı camileri de devlet yapmamıştır. Padişah yapmıştır. Ve oraya vakıf yapar. Nedir? Dükkan, köy, han, hamam, tarla, takke. Buranın gelirinden, şimdi vakfın bir kendisi var. Bir de onun hayatiyetini devam ettirmesi için para lazım. Cami yaptınız. Bunun temizliği, ısınması, aydınlatılması, tamiri. İmam, müezzin, kayyım. Bunların maaşları, okul yaptınız, buradaki öğretmenler, hastane yaptınız, doktorlar, hasta bakıcılar, hastaların yiyecekleri. Bunların için para lazım. İşte bunun için de bir gelir getiren vakıf yapılıyor. Devlet yeni devirde bu vakıf eserlerinin çoğunu kapattı. Medreselerin hepsine el koydu. Yüzlerce, binlerce medrese şehirlerde, kasabalarda dükkan oldu. Satıldı. Hazineye irat kaydedildi. Camilerin pek çoğu kapatıldı. Bir kısmı satıldı, bir kısmı yıkıldı. Yani geri kalan vakıflarda devlet el koydu. Dedik bunların gelirlerini ben toplayacağım. İhtiyacı oldukça vakıf eserlerini vereceğim. İmamlara da maaş bağlayacağım dedi. Süleymaniye Camii'nin imamı 1.000 lira alırken ve ona göre 2 dil bilen, güzel giyinen, güzel konuşan bir alim iken 10 lira maaşlı sıradan bir imam olmak durumunda kaldı. Bakın iş nasıl değişti. Şimdi şu anda devletin elinde milyarlarca tutan vakıf eserleri vardır. Bunların gelirleri devlete gidiyor. Bazıları kızıyor. İşte benim ve ödediğim vergilerden imamlara maaş veriliyor. Tabii ki imamlara maaş senin verginden verilmiyor. İmamların maaşı Müslümanların yaptığı vakıflardan karşılanıyor. Devlet hiç imamlara maaş vermese.
Sadece vakıfları serbest.
Sadece vakıfları serbest verse katlanarak bunu karşılayabilir.
Peki şimdi benim bir arazim var.
Evet.
Devlet buradan yol geçirecek. Evet. İstimlak etti ve bana bir miktar para verdi.
Evet.
Yani çok hoşuma gitmedi durum ama en azından aldım parayı cebime koydum ve kabul ettim. Evet. Etmek zorundayım. Benim bir vakfım var. Ben bir cami yaptım. Bir okul yaptım. Evet. Cami de demeyelim. Bir okul yaptım ve ona gelir oluşturacak bir vakıf bıraktım. Evet. O buna hiç bana karşılığını ödemeden el koydu.
El koyamaz işte. Suçtur. Bütün dünyada suçtur bu. Düşünün İngiltere
şu
bile.
Şu anda davalar açılabilir mi bunlara?
Düşünün ilgili? İngiltere bile, Yunanistan bile işgal ettiği yerlerdeki vakıflara dokunmadı. Korktu. Milletler arası hukuk koruyor çünkü vakıfları. Ama Türkiye'de Yağma Hasan'ın böreği oldu. Evet, bir vakıf eseri de olsa devlet icap ederse istimlak eder. Fakat size parasını öder. Piyasa fiyatından, kendi takdir ettiği fiyattan değil. Vakıf eserini de istibdal eder. Ne demektir? Aynı değerde bir başka gayrimenkul ona
verir,
bulur, alır, neyse yapar. Yoksa bak, ama
yani o geliri eksiltmez. Geliri.
Eksiltemezsiniz zaten. Onu mütevelli de yapamaz. Hatta siz vakfı kurduktan sonra da yapamazsınız. Vakıf kurdunuz, bitti. Ben vazgeçtim, satıyorum bu dükkanı diyemezsiniz. Geçti artık, sizden çıktı, vakfın mülkiyetine girdi. O artık Allah'ın mülkü oldu. Şartı vakıf nasıl şari gibidir. Yani vakfedenin koyduğu şart Allah ve peygamberin sözü gibidir. Bu meşhur bir hukuk kaidesidir. Bu işte böyle problemler yaşandı. Şimdi asayiş,
evet, başka yere geldik
her zaman ama devletlerin problemi olmuştur. Çünkü asayiş olmayan yerde marif olmaz, ilim gelişmez, buluş olmaz. Asayiş olmayan yerde ticaret olmaz. Asayiş olmayan yerde ziraat olmaz. Huzur, sükun olmaz. Beşeri münasebetler gelişmez, inkişaf etmez.
Türklerin, hani birine yardım etmek isteseniz bile ambarınızdaki buğdayı paylaşırken korkarsınız 3 gün sonra ne yiyeceğim diye.
Evet. Adamın bir tanesi atta gidiyormuş. Yolda bir çaresiz bekleyen bir yolcu görmüş. Atının arkasına almış. Bir müddet gittikten sonra adam vurmuş, düşürmüş atlıyı. Kaçırmış atı. Adam arkadan bağırmış. Demiş atım sana helal olsun demiş bir şartla. Bu hadiseyi kimseye anlatma. Bundan sonra kimse kimseyi atını almaz. Şimdi efendim yolda duran adamı arabanızı alamıyorsunuz. Neden? Duyuyorsunuz ki şoförü kesmiş, arabayı kaçırmış. Hiçbir şey yapamayan yolcu, yani yolcu aldığınız adam polise benden para istedi deyip sizi korsan taksi muamelesine düşürmüş. Böyle çok kelli felli insanların ben bu ithamla karakola adliyeye düştüğüne şahit oldum. Şimdi kim arabasını alır? Asayişin yokluğu insana iyiliği de ortadan kaldırır.
Evet.
Yani böyle de bir durum var. İşte bu problem, hatta Türklerin ve Müslümanların geri kalmasının sebebini Avrupalı sosyologlar buna bağlıyorlar. Moğol istilaları, Safevi istilaları, İslam dünyasında yaşanan asayişsizlik. İnsanlar can derdine düşmüş. Köylerini bırakmışlar, çiftlerini, çubuklarını bırakmışlar, şehirlere sığınmışlar, kalelere sığınmışlar. Bu sefer normalde şark kültüründe bir şehir en fazla 50 bin kişi olması lazım. 50 bin kişiyi geçerse bir yerin nüfusu, orada hem sari hastalıklar, hem gıda kifayetsizliği olur, hem de asayiş bozulur. Şimdi şehirler dolmuş. Şehir yetmiyor. Kale insan almıyor. Kalenin dışına insanlar konuyor. Bunların asayişini sağlamak zor ve cemiyetin düzeni bozuluyor. Şimdi insanlar akşam evine götüreceğini düşünürken, acaba benim başıma bir bela gelir mi? Beni öldürürler mi? Bir gün evime gelip kapımı çalıp eşyalarımı götürür mü? Karımı kaçırırlar mı? Kızımı kaçırırlar mı? Oğlumu kaçırırlar mı? Attığım hayvanımı alırlar mı diye düşünürken ilim yapabilir mi? Kuluş yapabilir mi?
Kesin göç, yani o bölgeden kesin göç
ya,
ediyordur herhalde.
Ya korku içinde yaşayacak veya oradan göçecek. Peki göç ettiniz. Bambaşka bir yerde düzen kurdunuz. Bunları yapabilir misiniz? Çok zor. İşte diyor ki Avrupalı sosyologlar, isabetli bir teşhisle İslam dünyasının geri kalmasının en mühim sebebi asayişsizliktir. Avrupa'da da bunun gelişmesinin en mühim sebebi. Şimdi diyeceksiniz ki Avrupa'da, Amerika'da asayiş var mı? Ama belli bir merhale olmuştur. Belli bir zaman geçmiş. Belli bir ilerleme olmuş. Artık şimdiden sonra asayiş aranmıyor. Yine de asayiş vardır. Yani siz Avrupa'da, Amerika'da evet suç nispeti yüksektir. Bu cemiyet düzeninin dejenerasyonundan kaynaklanıyor.
Hı hı.
Ama yine de polise düştüğünüz zaman yanarsınız. Yani bir trafik suçu işleyemezsiniz Amerika'da veya Avrupa'da.
Tabii
bir yere araba park edemezsiniz.
Türkiye'ye geldiğinde diyoruz ya, mesela Almanya'dan Türkiye'ye geliyor. Sınıra kadar bütün trafik kurallarına uyuyor. Geldikten sonra, sınırdan evet, geçtikten sonra özüne dönüyor mu desek, evet, ne yapsak tabii, bilmiyorum. Bambaşka biri
Türkiye'de
oluyor.
Türkiye'de polis teşkilatının bir dejenerasyonundan değil bu. Türkiye'de vaktiyle öteden beri yaşanan bir problemler kolay kolay düzenemiyor. Nüfus fazla, şey yetmiyor, para yetmiyor. Bir de kanuna saygı kalmamış. Yani adam karanlıkta bile kırmızı ışıkta durur şeyde, yurt dışında. Türkiye'de güpegündüz geçiyor adam. Ve de bundan dolayı başına bir iş geldiği zaman da kendisini suçlamıyor.
Şimdi
başkanını suçluyor.
Onu sormaya hazırlanıyordum. Şimdi Türkiye'de kırmızı ışıkta geçtiniz, trafik kazası oldu. Bir sürü başka sebeple birkaç yıl içinde, o diyelim ki birine çarptınız, o ölüp gitti. Birkaç yıl içinde çıkıyorsunuz. %100 suçlusunuz.
Evet.
Hız sınırını aşmışsınız, kırmızı ışıkta durmamışsınız. Yaya geçtiğinde birisine çarpmışsınız. Bakıyorsunuz ki evet, giden gittiğiyle kalmış. Eskiden de böyle miydi?
Hayır, eskiden zaten bir kaide var. Yani kasten adam öldürme var, kastı aşan adam öldürme var, hatalı adam öldürme var, hatasız adam öldürme var. Bunların hepsi, bir de sebebiyet verme var. Bunların hepsinin cezaları var. Yani bunlar öyle kolay kaçılacak bir ceza değildir. Bir de şu var, bazı cezalar belli zamanlarda ağır, belli zamanlarda hafif olur. Eğer cemiyette bir suç çok işleniyorsa ve cemiyet düzenini tehdit ediyorsa onun cezası ağır olur. Mesela göçebe cemiyetlerde at hırsızlığının cezası idamdır.
Çünkü
at çok kıymetlidir orada.
Çünkü bitti hareket kabiliyetiniz, evet, at gidince.
Başka suçlara o kadar ağır ceza verilmez.
Şimdi mesela eskiden okuyoruz, edebiyatta da okuyoruz. Bir suç işlemiş ve dağa çıkmış.
Evet. Şimdi şöyle.
Şunu anlamaya, evet, çalışıyorum. Yani o kadar ya az gerçekten.
Suç nispeti az, bunu şuradan biliyoruz. İki şeyden biliyoruz. Birisi mahkeme sicilleri elimizdedir. Bu tabii doğrudan yansıtmaz ama büyük ölçüde anlıyoruz ki Osmanlı ülkesinde zabıta suçları fazla değildir. Zabıta suçları azdır. Asayiş yerindedir. İşlenen suçlar ihtiras suçlarıdır. Hakaret etmiş, sövmüş. Bundan kaynaklanan suçlardır. Mesela hırsızlık, böyle şeyler çok fazla yok Osmanlılar'da. Hırza geçme gibi suçlar yok. İkincisi, yabancı seyyahların Osmanlı Devleti için tuttuğu hatıralarda görüyoruz ki Müslümanların ekseriyette bulunduğu şehirlerde diyor, asayişsizlik yoktur. Fakat gayrimüslimlerin, biraz da Rumların yaşadığı mıntıkalarda diyor. Mesela Pera, serseriler yatağı diye bir İtalyanca türkü şarkı var. Burada asayiş bozuktur. Köprüde diyor, içi diyor, çil para dolu diyor, torbamı düşürdüm diyor. Torba diyor, bir kısmı denize düştü, bir kısmı yollara saçıldı diyor. Herkes üşüştü diyor, eyvah paralarım gitti derken paraları toplayıp torbaya yığdılar diyor. Herkes yardım etti parayı toplamaya diyor. Halbuki ben ümidi kesmiştim diyor. Şimdi bu diyor, perada olsa diyor bu. Siz diyor elinizden torbayı geçiremezsiniz, değil düşsün. Şimdi bu da gösteriyor ki eski Türklerde bir asayiş var. Çünkü Türkler anlamışlar, asayiş mühim. Asayiş olursa her şey olur. Din asayişte yaşanır. Muhabbet, ilim, her şey asayişte, evet, olur. Şimdi bakın Suriye'nin haline, Filistin'in haline asayiş yok. Burada çocuklar mektebe gidecek, İnsanlar dükkanını açacak.
Şimdi Suriye'den geldi çocuklar mesela, görüyorum, biz kendi aramızda da, evet, ailemiz içinde konuşuyoruz. Bu çocuklar ülkelerinde değiller.
Evet.
Okula gidemiyorlar. Evet. Türkiye'de de okula gidemiyorlar.
Gidemiyorlar. Geri dönme ümitleri var ama ortada bir şey gözükmüyor. Ne olacak yani? Ne olacak? Net bir çözüm yok. Büyük bir problem var. İşte asayişin ne kadar mühim olduğu buradan belli oluyor. Asayişsizlik bir cemiyet için felakettir.
Peki cezalandırma noktasında şunu soralım. Sıradan bir vatandaşın cezalandırılmasıyla bir amirin, vekilin ya da vekil klanın cezalandırılması aynı mı?
Osmanlılar'da farklı. Osmanlılar'da siyaset cezası denilen, yani padişah tarafından verilen cezalar var. Bu cezalar idareciler için yüksek ve ağırdır. Halk için daha hafif ve nadirdir. Mesela halktan idam edilen çok nadirdir. Çok büyük suçlar işlemedikçe. Mesela affedersiniz birkaç kadın ırzına geçmiş ve hırsızlığı adet haline getirmiş. Çocuk kaçırıyor, yol kesiyor. Artık yol kesmenin zaten cezası idamdır. Hı-hı. Yol kesme ağır bir suçtur İslam devletinde. Yol kesen idam edilir. Yani onu ademde asılarak, asılmak yoktur, ağırdır. Bu çünkü çok mühim bir suçtur. Millet yol güvenliğini işler. Ama idareci ise bu. Çünkü idarecinin bir hatası çok büyük zararlara sebebiyet verir. Mesela kaleyi kuşatmak için bir gün geç hareket ederse kumandan, büyük zayiata sebebiyet verir. Kaleyi fethetse bile idam edilir. Çünkü onun o ihmali sebebiyle çok kişi ölmüştür.
Bir gün geç gelmiş.
Kabahati yok, suçu yok ama ihmal var. Hı. Suç yoksa, ihmal yoksa mesele yok. Ama ihmali olduğu için cezalandırır. Bunun çok örnekleri var Osmanlı tarihinde. Ve şaşırır tarihçiler. Ya bu adam kaleyi fethetmiş, niye idam edilmiş? Biraz araştırırsanız bakıyorsunuz ki zamanında diyor, emri zamanında yapmadığı için takviye kuvveti gelmiş ve öncü birlikler imha edilmiş.
Aslında burada cezadaki en büyük amaç daha sonra o suçu işleyecek olanları caydırmak.
İbret olsun. Bir de diyor ki ben sana geniş bir salahiyet yetki verdim. Bunun da şeysi ağırdır diyor. Nimet külfet karşılığı. Bakın sadrazamlar padişahın mührünü taşıyor. Padişah mührü demek ne dese padişah demektir. Ama cezası da çok ağır. En ufak bir hatasında padişahın sadrazamın kellesi gider.
Böyle hatırlatabileceğimiz isimler var mı dinleyicilerimize?
Mahmut Paşa. Mesela Fatih Sultan Mehmet zamanında yaptığı bir hatayla idam edilmiştir. Yavuz Sultan Selim zamanında. Hatta Yavuz Sultan Selim'in işte vezir azam idamları meşhurdur da. Pir Mehmet Paşa demiş ki bana önceden söyleyin de demiş. Ben ona göre tedbirimi alayım. O da hakimane bir cevap vermiş. Düşünürüm ama yerinize konacak adam yok. Şimdi Yusuf Paşa var mesela. Sultan İbrahim'in hem damadı hem sadrazamı Girit Fatih'idir. Kandiye kuşatmasına geç gittiği için çok askerin ölümüne sebebiyet vermiş. Kale fethedildiği halde padişah onu idam ettirmiştir. Damadı olduğu halde. Çünkü nimet, külfet karşılığıdır. Yüksek nimet verildi mi külfeti de ona göre fazla oluyor.
Ve bunu da bilerek göreve geliyorlar.
Tabii ha onu görüyor. Şimdi kimse burada bunu suçlamasın. Sadrazam, hatta bir kitapta okumuştum. Bir hikayedir bu aslında. Adam ölmüş demiş ki oğlum dünyanın en aptal adamına demiş. Malımdan şu bir kese altını ver. Adamcağız gezebildiği yerleri geziyor. Fakat dünyanın en aptalı kimdir bir türlü karar veremiyor. İstanbul'a geliyor. İstanbul'da gezerken Topkapı Sarayı'nın önünden geçiyor. Bakın orada bir kelle duruyor. Topkapı Sarayı'nın önünde bir ibret taşı vardı. Sengi ibret. Tanzimat'tan sonra kaldırıldı. Başı kesilen devlet adamının başı orada 3 gün teşhir edilirdi. Bakıyor bir kelle duruyor orada. Soruyor diyor ki bu nedir? Diyorlar ki sadrazam bir suç işledi. Padişah da kellesini kestirdi. Buraya da koydu ibret olsun diye. O sırada bir gürültü geliyor. Bakıyor ki atın üzerinde bir adam güzel giyinmiş. Arkasında bir sürü güzel kıyafetli kimseler. Bu nedir diyor. Bu yeni sadrazam diyor. Sadrazam alayı var diyor. Merasim için saraya geliyor diyor. Atlı bu kellenin yanından geçerek saraya giriyor. Hemen adam keseyi alıyor. Sadrazama yaklaşmaya çalışıyor. Durun gelsin diyor. Efendim bu keseyi alır mısınız diyor. Babamın vasiyetiydi. Neden demiş vasiyet? Dünyanın en ahmak adamına ver dedi. Dünyanın en ahmak adamı sizi buldum diyor. Selefinizin kellesi ibret taşında dururken siz burada coşkuyla, sevinçle sadrazam olmak üzere saraya gidiyorsunuz.
Zor.
Bu akıllı adamın yapacağı iş değil diye bir de hikayesi var sonra.
Ama tabii bütün zor görevlerin insanın gözünü boyayan bir cazibesi de var.
Var tabii. Hem de bunun insana verdiği bir haz var. Allah katında eğer usulünce yapılırsa Allah katında da ecri var.
Hep de aynı şeyi düşünüyoruz. Ben o değilim. Onun yaptığı yanlışları yapmayacağım ama kişisel olarak...
Tarihi ezeli bir tekerrürden ibarettir. Evet.
Yani bakın bugün gazetelerin 3. sayfaları hep benzer insan hatalarıyla dolu.
Doludur evet. Ve de meşhur insanların yaptığı hatalara yine meşhur insanlar. Hani basit bir insanın şeyini bilmeyebilir de başına gelen işi. Ama meşhur insanların yaptığı hatalardan dolayı başına gelenleri ondan sonra gelenler de hep tekrar etmişlerdi. İnsanın hafızası zayıftır.
Zayıf ve tabii başka türlü de galiba kabul edilmiyor.
Evet. Hayat... Kendine itimadı fazladır insan. Ben yapmam.
Ben yapmam. En büyük şey herhalde... mücadelemiz nefsimizle ben evet. Yapmam dediğiniz halde
ona cihad-ı ekber derler. Bir cihad vardır. Düşmanlarla savaşa cihad denir İslamiyet'te. Ama kendi nefsiyle mücadele ise cihad-ı ekber, büyük cihad adı veriliyor.
Bir cümle daha var. Belki onun için biraz daha bilgi alırız sizden önümüzdeki programlarda. Bana bir şey olmaz.
Bana bir şey olmaz evet. O şimdi de öyledir. Kemer bağlamaz mesela adam. Gayet basit bir şey söyleyeyim. Niçin bağlamıyorsun? Bana bir şey olmaz ya adam. Peki bunu hangi ilmi delile dayanarak söylüyorsun? Hangi tecrübeye dayanarak, hangi müşahedeye, gözleme dayanarak
hangi
söylüyorsun?
Hangi sözleşmeye?
Sen kimsin? Melek misin? Peygamber misin? Kim? Onlar bile zırh giymiş. Peygamber savaşa çıktığı zaman zırh giymiş. Melekler kılıç kuşanarak gelmişler savaşa yardıma. Senin ne farkın var? Bu çok enteresan bir şey. Psikolojik bana, tahlile ihtiyaç duyulan şeyler.
Bana bir şey olmazı bir konuşalım evet, önümüzdeki günlerde. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi uğurluyoruz efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere.